Ayrım 19.
Yetenekli bir çocuğun ebeveyni olmak aynı zamanda pek çok enerji ister. Bu ebeveynler kendi eksikliklerine karşı da sabırlı ve anlayışlı olmak zorundadırlar. Başkalarına olduğu kadar kendilerine karşı da hoşgörülü olmak durumundadırlar. Bir ebeveyn olarak kendi gelişimlerini bu yönlerden de ele alıp hassas bir şekilde kendi kendilerini düzeltmeye çalışmalıdırlar. Enerjinizin azalmasına izin vermeyip devamlı yenileyebilmeniz, enerjinizi ayakta tutmanız gerekmektedir. Aksi halde sabırsız, çabuk sinirlenen bir kişi olur ve çocuğunuz henüz küçük ve size gereksinimi varken kendinizi yıpratmış olursunuz. Hepimiz çocuğumuz için her şeyin en iyisini yapmak isteriz. Fakat ebeveynlerin çoğu nasıl bir ebeveyn olunur ve nasıl çocuk yetiştirilir bilmezler veya çok az bilgileri vardır. Çok kere de işi oluruna bırakırlar. Bu da çocukla beraber ebeveynin de gelişimini devam ettirmesi, adeta çocuğuyla beraber büyümesi demektir. Dolayısıyla ebeveyn rehberlik görevini yeterince yapamayacaktır. Böyle bir gidişatın huzurlu bir ortam oluşturacağı pek düşünülmemelidir. Bir anne baba çocuğunun aynı zamanda öğretmeni olmalıdır denildiğine göre, çocuğunuzun ilk karşılaştığı öğretmeni olarak ona sevgi, yumuşaklık, dinginlik, düzen, ilgi ve coşku dolu bir dünya sağlamaya çalışmalısınız. Bunlar onun gelişimi için hayati önemi olan öğelerdir. Sizden yetenekli bir çocuk uzmanı olmanız beklenmez. Sadece çocuğunuzun ruhsal, zeka, heyecan ve fizik gelişimini ele alarak yetiştirmeniz beklenir. Ona devamlı değişim içinde olan dünyadaki yaşam mücadelesinde başarılı olmasına ve en iyi uyumu sağlamasına yardımcı olmalısınız. Bilmeniz gereken bir konu daha vardır. O da yetenekli çocuğunuzun küçük bir yetişkin olmadığıdır. O henüz sizin gibi düşünemez, anlamlandıramaz, hissedemez. Yaşama sizin açınızdan bakamaz. 7 yaşın altındaki çocukların çoğu ben merkezcidir. Çünkü bedenen hızlı bir şekilde büyüdükleri görülmektedir. Bu hızlı büyüme nedeniyle harekete ve fizik alıştırmalara gereksinim vardır. Çocuğunuzun öğrenmesinde temel mekanizmanın örneklere sahip olmak ve taklit olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca günlük yaşamındaki düzen ve tekrar küçük çocuğun sağlık dünyasındaki hayati öğelerdir. Bunlar çocuğa güven duygusu verir. Çocuk çevreden gelen uyarıları belli bir seçicilik yapmaksızın olduğu gibi alır. Bu nedenle çevresinin kaliteli olmasına dikkat etmek zorundayız. Çocuğunuza verilen uyarılarla çocuğunuzun onu algılayışı arasındaki dengeyi sağlamak da ebeveyne düşer. Televizyon programları ve filmlerin çocuğun zihnine ve ilgi alanına neler vereceği olumlu ve olumsuz yönleriyle onun gelişim dağarcığına ne tür katkılarda bulunacağı göz önüne alınmalıdır. Çocuğunuzun yaşamında en çok etkili olan etkinlik yaratıcı oyundur. Öyle ki yetenekli çocuğun sanki yiyeceği ve içeceğidir. Bu tip oyunlarda dikkat edilecek şey uygun devrelerde uygun oyuncakları, malzemeleri sağlayabilmektir. Böylece çocuk bu malzemeler yardımıyla kendi yolunu bulabilir. Yaratıcı oyunda çocuk yaşamındaki deneyimlerini oyun içinde tekrarlama olanağı bulur veya oyunda öğrendiklerini gerçek yaşamına yansıtır. Böylece çocuk kendini bulur, benliğini geliştirir. Çocuğunuzun yaratıcı hayal gücünü doğal uyarılarla harekete geçirip beslemeniz, ona vereceğiniz en büyük hediyedir. Yetenekli çocuklar için okullarda ek programlar yapılması. Yetenekli çocuklara normal okul programlarının dışında yabancı dil öğrenme, bir müzik aleti çalmak gibi ek dersler de verilmelidir. Ayrıca bu çocuklardan sınıfta ele alınan bir konuyu başka yönlerden derinleştirmeleri istenebilir. Örneğin sınıfta Truva Savaşları genel olarak anlatılıyorsa, bu çocuklardan ek görev olarak Truvalıların giysileri, hobileri, sanat yönleri ve benzeri gibi konuları öğrenip sınıfta anlatmaları istenebilir. Çocuğun bilgisinin nicelik değil nitelik yönünden zenginleştirilmesi önemlidir. Yaz okulları da bu çocuklar için yararlı olursa da kendi okullarında verilen eğitim programları kadar doyurucu değildir. Eğer çocuğunuzu yaz okuluna vermek istiyor fakat belli bir etkinlik programı bulamadınızsa, zeki olduğunu bildiğiniz diğer çocuklarla en azından birkaç gün beraber olmalarını sağlayabilirsiniz. Araştırmalar göstermiştir ki çocuğu etkileyebilen, iletişim kurabilen akrabalardan veya arkadaşlardan iyi eğitilmiş bir kişi, eğer zaman ayırabilirse ebeveynlerin yanı sıra elden geldiğince ona rehberlik eder, dünyasını zenginleştirebilir. Bu kişiler haftada 2 veya 3 kere sistemli seanslar halinde çocuğa yaklaşır. Onun dünyasına eğilirse çocuğun daha iyi gelişmesine yardımcı olurlar. Bu çocukların enerjileri çok fazladır. Devamlı yönlendirilmek ve beslenmek ister. Bu çocuklara sadece anne ve babanın ilgisi hiçbir zaman yeterli olmaz. Yeterli rehberlik yapılamadığı takdirde içlerindeki bu enerji olumsuzlaşacak ve çocuğun mutsuz ve saldırgan olmasına veya içine kapanmasına neden olacaktır. Hatta daha ileri gidilirse ruhsal sorunların ortaya çıkabileceği söylenebilir. Bu nedenle birer pırlanta görünümündeki bu çocuklara istekleri, ilgileri, yetenekleri yönünden yaklaşılmalı, kendilerine ve topluma yararlı olmaları sağlanmalı, parıltıları soldurulmamalıdır. B. Başarısız çocuk. Zeka yönünden normal dağılım eğrisi, düşük zeka düzeyinin olduğu kısımda yer alan çocuklardır. Bu çocuklar doğuştan başlayarak gelişimlerindeki aksamalara ait belirgin bazı özellikler gösterirler. Çok kere anneler bu durumu görmemezlikten gelirler. Fark etseler de geçici olduğunu zannederler. Çünkü çocuğun zeka yönünden normalin altında olduğunu kabullenmek istemezler. Eğer çocuğunuzun normalin altında bir performansta olduğundan ufacık bir kuşkunuz bile varsa, çocuğunuzun derhal bir psikolojik incelemeden veya genel tıbbi analizlerden geçmesi gerektiğini bilmelisiniz. Çocuğunuzu aşağıdaki durumlar açısından gözlemlemeniz, onu ileri incelemeler için uzmanlara götürme konusunda size yardımcı olabilecektir. 1. O hep sakin ve uslu çocuktur, öyle pek ağlamaz. 2. O bize asla sorun çıkartmaz. 3. O bazen yatağında hiç hareket etmeksizin yatar ve çok uyur. 4. O altın bir çocuktur. Olağanüstü iyi bir bebektir. Bize hiç sıkıntı vermez, ağabeyine hiç benzemiyor. 5. Pek sesi çıkmaz, sanki kendine göre bir dünyası var. O kendi dünyasında yaşıyor gibi görünüyor. 6. Sadece 8 aylık olmak üzereyken biraz hareketlendi. Ondan önce hemen hiç hareket etmemekteydi. Yukarıda belirtilen özellikler çocuğunuzda varsa bu tip bir bebek çok kere gelişim yönünden gecikmiştir. Zamanla sadece ayakta durabilir veya yürüyebilir. Gecikmenin ilk belirtisi çevresini fark edememe ve gülümsememesidir. Öyle ki çok kere çocuğun kör olduğu sanılır. Çünkü çocuğun çevresinde olan bitenden hiç haberdar olmadığı görülür. Çocuğunuz olmasına rağmen cevap vermeyebilir. Bazen çocuğunuz çiğnemeyi geç öğrenir. Öyle ki sert yiyecekleri yerken güçlük çeker. Yakalama refleksi gibi ilkel davranışlar 3 aydan sonra bile değişimini tamamlayamaz ve başlangıçtaki durumuyla görülmeye devam eder. Yine aynı şekilde her şeyi ağzına götürme davranışı normal çocukta sadece 6-12 ay devresinde görülürken bu durum geri çocuklarda ileri aylara kadar sürer. Çocukların ellerindeki şeyleri çevreye atma isteği genellikle 16. ayda ortadan kalkarken, eğer çocuğunuzun gelişimi yavaş gidiyorsa bu davranışı da devam eder gider. Dikkatini yoğunlaştıramama, ilgilerinin azlığı ve çeşitli etkinliklerini başkalarının yardımı olmaksızın yapamama gibi durumlarda zeka sorununun belirtisi olabilir. Özetleyecek olursak, çocuğun bebekken fazla uyuması ve daha sonra konsantrasyon azlığı zeka yetersizliğinin en belirgin işaretidir. Çocuk tek bir etkinlik üzerinde duramaz, birinden diğerine geçer, hatta odasının içindeki ufak bazı şeylerle ilgilenir. Bu gereksiz ayrıntıyla ilgilenme durumları zamanla artabilir. Size ve çocuğunuza yardım. Başarısız çocuğa yardım yaşamının başlarından başlayarak yapılabilir. Ebeveynin ilgisi, dikkati ve şarkı, konuşma, kitaplar, oyunlar, eğitici oyuncaklarla verilen uyarılar onun gelişimine katkıda bulunabilir. Genellikle dinleme, tartışma ve soru-yanıt gibi çevresel uyarılar çocuğunuzun maksimum potansiyeline ulaşmasına yardımcı olacaktır. Bu konuda 1980'de Craig'in yaptığı bir çalışmada yoksul bir çevreden olan ve ebeveynlerinin zeka düzeyi pek parlak olmayan 6-12 aylık bir grup bebek haftada 3 gün, günde 8 saat özel bir eğitim programına alınıyor. Çocuklara çeşitli uyarıların verildiği ve sakin bir aile ortamında uygulanan bu programa çocuklar 5 yaşında yuvaya gidene kadar devam ediliyor. Diğer taraftan bu gruba benzer bir grup bebek de kontrol grubu olarak ele alınıyor. Bunlara özel uyarıcı program uygulanmıyor. Sadece iyi beslenmeleri sağlanıyor ve gerekli tıbbi tedavileri bulundukları ev ortamında devam ettiriliyor. İki grup karşılaştırıldığında özel eğitim yapılan grubun her yaş düzeyinde zekasının anlamlı bir şekilde yükseldiği görülüyor. Bu örnek zeka geriliğinin bebeklik devresinde özel bir uyarıcı eğitimle tamamıyla tedavi edilir anlamına gelmez. Gösterilmek istenen özellik çocuğa verilen bazı olanakların ve uyarıların bebeklik çağından başlayarak verilmesinin yararını vurgulamaktadır. Böylece zeka düzeyinin yükseltilmesine yardımcı olunabilir. Bu bulguların önemi eğer çocuğunuz yaşıtlarından zekaca biraz geri görünüyorsa en azından ev ortamında ona daha fazla uyarı verecek değişimler bebeklik devresinden başlayarak yapılabilirse çocuğunuz bu uyarı fazlalığından kesinlikle yararlanacaktır. C. Otistik çocuk. Dikkatli bir ebeveyn çocuğundaki otizm belirtilerini 30 aylıktan önce görebilir. Örneğin çocuk nadiren ağlar, devamlı yatar ve çok uyur. Belirgin bir neden olmaksızın aniden çığlıklar atabilir. Daha sonra da konuşmasındaki gerilikler dikkat çekmeye başlar. 5-6 yaşına kadar tek bir kelime bile söylememesi durumun ciddiyetini sergiler. Çok kere sağır denilerek yanlış tanıya gidilebilir. Otistik çocuklarda çok sık görülen bir belirti de bu çocukların yetişkinlerle, hatta çocuklarla iletişim kuramamalarıdır. Öyle ki oyuncakları kişilere tercih ederler. Kalıplaşmış davranışları, sabit ve ürkek bakışları vardır. Ortam nasıl olursa olsun yüz ifadeleri, mimikleri hemen hiç değişmez. Otizmin görünüşü olgudan olguya değişir. Bu da tanıyı zorlaştırır. Fakat yine de tanı için otizmi düşündüren temel bazı belirtiler vardır. Otizm yaşam boyu devam eden bir zeka kusurudur. Hastalığa emosyonel, duygusal bir travmanın neden olduğu düşünülmez. Zeka geriliğinin yanı sıra bedensel diğer bazı düzensizlikler de çıkabilir. Erkek çocuklarda görülme oranı kız çocuklardan 4 misli fazladır. Otistik çocuğu olan ebeveynler öyle sert, kırıcı değil, diğerleri gibi sevgi dolu, sıcak kişilerdir. Otizm insidansı ciddi düzeyde olarak 10 binden 4-5 kişi iken hafif otizm 10 binden 15-20 kişidir. Derecesi ne olursa olsun bütün otistik çocukların desteğe ve anlaşılmaya gereksinimleri vardır. Otizm bir iletişimde bulunamama problemidir. Otistik çocuk yaşına uymayan davranışlarda bulunur. Örneğin 10 yaşında iken 3 yaşındaki gibi öfke nöbetleri geçirir. Otistik çocuk iletişim sorunu nedeniyle diğerlerinin yüz ifadelerini, jestlerini ve seslerini çeşitli tonları tanıyamaz ve yorumlayamaz. İnsanlarla ilgili hiçbir şeyle iletişim kuramaz. Bu nedenle kendini soyutlanmış, terk edilmiş gibi hissedecektir. Bu da onda çevresindeki kişileri fark edememe, öğrenme sorunları, günlük yaşamın gereklerine uyumsuzluk ve sadece sınırlı bir davranışın oluşmasına neden olur. Otizm çocukta devresel olarak kendini gösterir. 2 ve 5 yaşları arasında aşırı aktif olması nedeniyle davranışını kontrol altına almakta güçlük çekilir. Sonra 6-12 yaş devresinde sosyal gelişiminde biraz gelişim görülebilir. 12-20 yaş devresinde ise eski sorunlar tekrar ortaya çıkabilir. Yaş ilerledikçe çevresindeki kişilere, özellikle aile ve arkadaşlarına tepki göstermeye başlar. Bir ölçüde biraz daha bilinçlenir. 100 otistik çocuğun 5-10'u zamanla bağımsız bir yetişkin haline gelebilirken, 25-30'u biraz düzelse de yine desteğe ve rehbere gereksinim gösterirler. Ne yazık ki geri kalan gruptaki otistikler ciddi kusurları devam ettiğinden bağımlı kişiler olarak yaşamlarını devam ettirmek zorunda kalırlar. Size ve çocuğunuza yardım. Çocuğunuza otistik tanısı konulduğunda acı dolu bir psikolojik travma yaşayabilir ve sahibi olduğunuz çocuğunuzu kaybetmekte olduğunuzu hissetmeye, düşünmeye başlarsınız. Otistik çocuğa uygun tedavi ve eğitim yapılabildiğinde ona yaşantısını olabildiğince bağımsız geçirebilmesine yardımcı olabilirsiniz. Dünyanın çeşitli yerlerinde, örneğin Amerika'da otizm merkezleri vardır. Bunlardan otizm eğitimi ile ilgili literatür sağlanabilir. Bu merkezler ayrıca çeşitli seminerler, konferanslar organize ederek otizmin son eğitim yöntemleri hakkında bilgi vermektedirler. Ayrıca ilgili kişilere özel danışmanlar, özel okullar veya sorunu paylaşacak kişiler önermektedirler. Otistik çocukların yaklaşık yarısı 12 yaşlarında normal okula gidebilir. Bu da siz ebeveynleri ümitsizlikten kurtarmalıdır. Otizm ile ilgili organizasyonlar, müzik, dans, çeşitli oyunlar, çeşitli terapiler içeren grup etkinlikleri de hazırlanmakta ve günlük terapiler halinde uygulanmaktadırlar. Ülkemizde de otistik çocuklarla ilgili merkezler vardır. D. Kekeleyen çocuk. Aristo, Somerset Maugham ve Charles Darwin gibi pek çok tanınmış kişilerin kekelediği bilinen bir gerçektir. Kekeleme çok kere 2-4 yaşlarında ve nadir de olsa 7 yaşlarında başlar. Erkek çocuklarda kızlara göre 3 misli fazladır. Kekemelik ile çocuğunuzun kişilik yapısı arasında bir ilişki vardır. Hassas yapıdaki çocuklarda daha çok görülürken, çok sakin çocuklarda ve hatta huysuz çocuklarda pek görünmez. 5 çocuktan 4'ünde kekemelik kendiliğinden geçer. Çok fazla kekemelik gösteren çocuğa göre az kekeleyen çocuk tedaviye daha çabuk cevap verir. 1000 çocuktan 3'ü kekelemesini devam ettirir. Çocukların çoğu, hatta hemen hemen hepsi konuşmayı öğrenmeye başladıkları devrede aşırı heyecanlandıklarında veya moralleri bozulduğunda kekelerler. Böyle bir durumda çocuğu gülünç bir duruma düşürecek bir olay olmadıkça, anne ve babası çocuklarının kekelediklerine üzüldüklerini belli etmedikçe, aşırı dikkat ve eleştiri olmadıkça durum kendiliğinden geçecektir. Kekemelik fazla ilerlemeden anneler durumu fark eder, çocuklarına sakin ve sabırlı olarak yaklaşır, net konuşması için uyarır, tekrarlatıp düzeltirlerse veya konuşmadan önce derin bir nefes almalarını söylerlerse durum ciddiyet kazanmadan ortadan kalkabilir. Çocuğun bu konuda bilinçlenmesi sağlanabilir. Diğer taraftan çocuğun her konuşmasında sözü kesilip düzeltilmemelidir. Ebeveyn yaptıkları mimik ve jestlerle çocuklarını bu konuda devamlı odak noktasında tutmamalıdır. Çünkü böyle durumlarda güvensizlik oluşur. Bu da kekemeliğin temel faktörüdür. Size ve çocuğunuza yardım. Tedavi çok başarılı olabildiği gibi başarısız olduğu da görülebilir. En çok kullanılan yöntem bir zaman ritmi içinde hecelemektir. Çocuktan kelimedeki heceleri belirli bir zaman aralığı ile söylemesi istenir. Diğeri ise gölge olma yöntemidir. Çocuktan söylenilen heceleri ve kelimeleri teker teker tekrarlaması istenir. Kekemeler kendi konuşmalarını duymuyorlarsa, yani işitme sorunları da varsa, akıcı bir şekilde çok hızlı konuşabilirler. Konuşmaları teybe alınıp özel yöntemlerle dinlettirildiğinde, konuşma temposunu ayarlamayı öğrenecektir. Sonuçta yavaş yavaş kekemelik geçecektir. Ebeveynlerin yapabileceği yukarıdaki alıştırmalardan fazla sonuç çıkmazsa konuşma terapistlerinden yardım isteyebilirsiniz. Konuşma bozukluğu nasıl olursa olsun çocuğun işitme testinden kesinlikle geçmesi gerekir. Kekemelik ısrarla devam ediyorsa konuşma terapisti en uygun yöntemi bulup tedavisini devam ettirir. E. Öğrenme bozukluğu olan çocuk veya yavaş öğrenen çocuk. Konuşmadaki gecikme çok kere öğrenme ve okuma düzensizliğinden önce fark edilir. Öğrenme bozukluğu çok kere 2 yaşlarında başlar ve koordinasyon bozukluğu, tekrarlayan hareketler, zayıf bellek, çizim ve şekil tahtalarındaki başarısız performansla seyreder. Heceleme, yazma ve dil öğrenme gibi alanlarda başarısızlığı içeren öğrenme bozukluğunda en belirgin özellik, okumayı öğrenmede gecikmedir. Bu tip dil sorununa disleksi denir. Okuma yaşının zeka yaşından 2 veya daha aşağı olduğu durumlarda disleksi düşünülebilir. Zekası pek parlak olmayan çocuklar okulda diğer derslerine göre okumayı öğrenmede çok kere daha başarısızdırlar. Okumadaki geriliğin yanı sıra dikkat azlığı, çalışmalarını yardımsız yapamama, saldırganlık ve beceriksizlik gibi hallerde kendini gösterir. Böyle bir durumda çocuğunuzun görsel algısı da incelenmelidir. Bir çocuk uzman tarafından görülmedikçe disleksi tanısına gidilmemelidir. Disleksi çocuğun ailesi araştırıldığında çok kere disleksili kişi veya kişilerin varlığı dikkati çeker veya en azından öğrenme bozukluğu olan kişiler vardır. Disleksi erkek çocuklarda kızlara göre 4 misli fazla görülür. Çok kere de ikizlerin ikisinde birden görülür. Sol elini veya iki elini birden kullananlarda, sağdan sola doğru okuyanlarda beyin yarım küreleri ile ilgili lateralizasyon nedeniyle daha fazla görülür. Disleksinin ilerlemesine neden olan bazı faktörler vardır. Ebeveynin yaşı, yoksul ve işsiz olması, çocuklukta uygun okuma malzemelerinin kendisine verilmemesi, çocuk ile karşılıklı konuşma eksikliği, ailesel sürtüşmeler, çocuğu hor görme, cinsel taciz, tek ebeveynli aile ve çocuğun güvenliğini sarsabilecek herhangi bir etken hastalığın artmasına neden olabilir. Ayrıca okul sorunları da bu konuda olumsuz etkenler arasındadır. Örneğin öğretmenin yetersiz olması, iyi öğretmemesi, çocukta motivasyon azlığı, çocuğun okula gidememesi gibi. Ayrıca genel olarak çocuğun eğitiminin zayıf olması veya aşırı eleştirici bir eğitim sistemi de çocuğu olumsuz etkiler. Eğitimciler böyle durumlarda çok kere bu çocuk okuyamaz, bunu okuldan alın, bir yerde çalışsın gibi peşin yargılarda bulunurlar. Disleksinin doğu memleketlerine göre batıda daha sık görülmesi de ilginçtir. Dolayısıyla disleksi batı ülkelerinin sorunudur.